Merhabalar efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nihayet sahalara döndünüz Mehmet abi. Uzun zamandır.
Hangi sahalara? Hep sahadaydık biz. Sahayı hiç boş bırakmadık ki.
Görsel sahalara Mehmet abi.
He.
Şimdi böyle herkesin bildiği sahalar var. Oralarda çok. Bir ara top oynadınız değil mi?
Yani.
Ama böyle bir menisküs falan sanki bir sıkıntı
yani
oldu.
Neyse artık geçmiş hayatımız.
Yok o sakatlıklar falan da önemli
evet,
yani.
Evet.
Yani siz bırakmadınız. Onlar sizi bıraktı yani.
Bıraktırıldık diye.
Bıraktırıldınız. Evet. Ha, tabii sevki ilahi.
Evet.
Bir de tabii görünmeyen sahalar var. İnsanların sonuçta ne yaptıklarına dair işler kendilerine malum. Bir de Cenab-ı Hakk'a malum.
Zaten biz hep o görünmeyen sahalara talip olmamız yüzünden buralardayız. Görünmeyen sahalarda...
Bir dakika şimdi. Görünmeyen sahalarda...
Görünmeyen sahaların skorunu oynadığımız için görünen sahalardayız.
Yani görünmeyen sahalarda boy göstermek için televizyona çıkıyoruz diyorsun yani.
Bilmiyorum yani. Televizyona çıkarsın, sahaya çıkarsın. Nereye çıkarsan.
Evet. Mehmet abi bugün tabii bir böyle... Aramızdaki bir iletişimsizlik mi desek veya yine takdir ilahi ben ceketli çıktım siz gömlekle çıkmışsınız. Yani bu da şimdi ya bunlar nasıl efendim program çekiyorlar diye bir eleştiriye maruz kalmasın.
Olabilir her türlü eleştiri gelebilir. Siz zaten tecrübelisiniz o manada
evet.
Eleştiriler konusunda. Bir bürokratik bir şeyimiz yok hocam. Biz ne konuşacağımızı bilmiyoruz gelene kadar. Ne giyeceğimizi nereden bilelim? Normal geliyoruz. Çekiliyor işte.
Evet.
Ama ceketle gelinecekse bundan sonra da bir karar alınmışsa.
Ceket sezonu açıldı sanki Mehmet abi.
Ceketle geliriz o zaman tamam. Bir daha.
Tamam peki. Mehmet abi bu giyim noktasını böyle bir ağırlıkla yani kişinin ağırlığıyla bu işte giyilen esvap arasında bir bağlantı var değil mi muhakkak?
Var yani. Tabii. X large var, large var. Ağırlığına göre kişi şişmanladıkça yok, beden büyür.
O ağırlığı kastetmiyor. Ha. O ağırlığı kastetmiyor. Mesela bazı renkler, mesela siz kırmızıyı seviyorsunuz.
hepsi Allah'ın rengi. Lütfü hocam.
Gökkuşağı da Allah'ın rengi Ahmet'e.
Tam gökkuşağı da yani. Evet. Kötü niyetle, her şey kötü niyetle kullanılabilir.
Doğru.
Yani bir, neticede hangi şey? O büyük hesaptan azade ki yani.
Evet. Ama sonuçta insanların giydikleri de hani nasıl karşılandıklarına dair bir eyvallah. Delildir.
Yani şöyle yani giyinme tercihleri, yeme tercihleri değil mi?
Bulunma yerde, tercihleri, bulunma kimle tercihleri, beraber oluyorsun?
Tabii bunlar hayatı oluşturan şeyler evet. Zaten.
Buralardan sorulacağız.
Evet, evet. Evet. Çok hocam bak şöyle biz madem hikaye samimiyet üstüne kurgulu yani... Dışarıda konuşmadığımız bir şey gelip burada konuşmuyoruz.
Evet.
Dışarıda giymediğimiz bir şey gelip burada giymiyoruz. Yani biz evet. Bir 40 dakika farklı konuşsak ne, farklı giyinsek ne yani.
Evet, evet.
O zaten samimiyetsizlik demek.
Sahne kostümü diye bir şey var Mehmet abi.
Var tabii sahne kostümü diye bir şey var ama yani, biz o sahnecilerden değiliz.
Evet. Yani sahne almak işte şov devam etmeli. Böyle sanki ayrı bir dünya varmış.
Evet.
Hatta bir tanesi böyle dalga geçmiş. Ya benim babam ölmüş kardeşim ne demek yani? Şov devam etmeli ne demek? Babamın öldüğü gün diyor ya nasıl bu iş devam edecek?
Ama öyledir aslında. Onunla hep övünürler. Yani işte ben acılı diyorum. Bir günümde bile sahneye çıktım, sahaya çıktım falan
normal
yapıldım.
Normal bir şey mi bu? Olmamalı bence Ömer abi.
Şöyle yani tabii. Ben kendimiz için düşünüyorum şimdi mesela. Ders versen, derse gittiğinde biz de... Yakınlarımız ölüyor, vefat ediyor. Onlar hadi ilk o gün öldüğü gün gitmezsin ama öteki hafta gidiyorsun hocam.
Doğru.
Yani böyle bir genel bir yas devam etmiyor ki. Program çektik. Pederimiz vefat etti. Onunla ilgili konuştuk ilk programla da mesela.
Biz mesela ilmi geleneğimizde de bir hoca efendiden bahsederler. Sabah çocuğu vefat etmiş evet. Küçük yaşta. Öğlene kadar bir hatim merasimine katılması gerekiyormuş.
Evet, evet.
Hanıma demiş ki biz bunu öğlenin namazında inşallah defnedelim. Geçmiş.
Evet.
Yemeğe kal hocam demişler. Ya benim işim var. Ya hocam yemek çok muymuş? Yok demiş ya. En son söylemek zorunda kalmış. Yahu sen çocuğun vefat etti. Buraya geliyorsun. Ya demiş bir hatim cemaatin, hatim işte programına işte filanca hoca katılmadı. Dedirtir miyim ben demiş. Yani ve o noktada da gerçekten bizim geleneğimizde de böyle bir şey var ama.
Var
bu...
ama o da çok bence abartı olmuş yani.
Öyle mi?
Evet. Çok da insani hallerden de çıkmamak lazım. Yani nihayetinde bir acı varsa da çok da böyle şöyle olur. Bizim mesela haftalık programlarımız oluyor ya. Çocuk evlenmiş, oraya gelmek istiyor. Mesela ya işte geldim, ertesi evlendiğimin ertesi günü diyorum ya bak sen bunu bir defa yaparsın ama hayat boyu kafana kakılır bu. Yani biz unuturuz sonra. Ha, evlendin, ertesi gün geldin. İyi, aferin.
Yok, unutmayacaksın Mehmet abi, sen unutmayacaksın.
Ben ne sorayım, ben unuturum. Ama bu hanımın bunu unutmaz diyorum. Her bir seferinde bunu söyleyecek sana. Onun için sen ortalıkta görünme bir iki üç hafta.
Baybal abimiz vardı malumunuz. Evet. Allah rahmet eylesin. O.
Evet, o Baybal abi. O.
Ama işte insanlar da böyle Baybal abi, işte filanca bahsettiğimiz o. Baybal sizin abi olmadan dediğiniz
Baybal
hocamız...
abilik yapmayacaksın.
Ama Baybal abi yapanlar da bu davranışlar.
Yok, hayır. O öyle olduğu için.
Evet, yok, öyle hayır, değil Mehmet abi.
Öyledir,
yok.
Öyledir.
Şimdi deminki hoca efendiyi abartı diyorsun.
Evet.
O hoca efendi, o yüzden bu hoca efendi işte. O yüzden efendim kıymet bilinen, kendisine efendim müracaat edilen birisi. Yani o noktadaki hassasiyetini, Kur'an hizmetine olan efendim hassasiyetini öncelediği için.
Kur'an hizmeti dersen bir şey diyemem.
Ne hizmetimiz başka var Mehmet abi?
Ya hayır.
Her şey Kur'an'a hizmet değil mi?
Başka da insan hakikaten. Yani kendi seviyesinde iş yapmalı herkes. O seviye başka bir seviyedir. Yani bu bunu yaptı ben de yapayım dersen işte hayat boyu dayak yersin o zaman yani.
Ama şöyle bir şey var. Yani sonuçta insanların bir fazilet anlayışı var. Efendim senin modelin bu. Sen bu modelde ancak senden davranış sudur edecek. Bu mu, bunu mu söyleyeceğiz yani?
Yok onu söylemiyorum ben.
Ama bunu söylüyoruz Ömer abi şimdi. Yani sen şuradasın, şu sınıftasın. Bunun dışında bir senden fazilet de çıksa biz seninle bunu şey yapmayız, kabul etmeyiz. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Bazen şöyle oluyor hocam. Sizle de beraberdik. Böyle çok stajla bahsediliyor. Sonra çocuğuna diyor. Ya o evi çok ihmal ederdi diyor mesela. Yaşadık bunları değil mi? Ya onu da söyletmemek lazım.
Ama işte bak öyle
yani
de.
Hani o evin hakkını eve vermek lazım. İşin
yine
hakkını
bu da
işe
mesela bir
lazım.
Yanlış düşünceden. Şimdi bir yerde görüyorsun bir insanı. Diyorsun ki bu bütün haliyle kemalatı yansıtır diyorsun. Hı. Ya bir ona insani, beşeri bir sıfatla vermek lazım. Yani tamamen de uçurmamak lazım yani.
Hatta siz demiştiniz böyle bir mevzu geçmişti. Ya bak gördün mü çocukları da şikayet ediyormuş. O zaman ben size demiştim ki bir de onu dinlemek lazımdı. Belki de hani çocukları, evet. Hanımı belki de problemin kaynağıydı. Bilmiyoruz yani direkt o muydu? Ya o kadar böyle çok şey davranıyor ama dışarıya karşı içeriye davranmıyorsa bir sebebi olmalı.
Evet.
Değil mi yani? Bu bilmiyoruz hocam. Çok dilinmeyene denklem. Böyle her tarafı dinlemek lazım diyorlar ya.
Evet. İşte hüsnüzanla hareket etmek,
evet,
lazım.
Evet. Allah razı olsun. Hoca efendi de çocuğu vefat ettiği gün derse gitmişse hakikaten güzel bir iş yapmış.
Çok güzel bağladınız Ömer abi. Biz. Tabii, evet. Öyle demek lazım. Bak ne güzel işte yani. Abartı dememek, evet, lazım Ömer abi. Evet. Mehmet abi bu süreçte ne yaptınız? Ara verdik malum işte biraz böyle yaz geçti.
Ne yapalım? Hayat devam ediyor hocam. Siz biraz gerçi çok şey geldi. Üstümüze bir baskı oluştu.
Programa başlamıyor muyuz
tabii,
diye mi?
Tabii hep üstümüze bir baskı oluştu. Ben de hep sizi işaret ettim. Daha hocam Lütfi hocamız müsait değil vesaire.
Yo, ben dedim. Sezonun açılmasını bekledim Mehmet abi
ya,
biliyorsunuz Ekim'den
sezonu,
itibaren.
Tabii sizin sezonunuz da bir değişik yani. Mart'ta bitiyor, Ekim'de başlıyor. Sonra
o da Ramazan'a denk
hemen
geldiği
bitebiliyor.
Için. Evet, yok. Ramazan'a, evet, denk geldiği için. Biz genellikle Ekim'de başlatıp Ramazan itibariyle
aslında
bitiriyoruz.
Aslında bizi inkitaya uğratan deprem oldu.
Evet.
Yani depremde hakikaten keyfimiz olmadı. Yani keyif derken.
Keyfimiz yani olmaz zaten.
Ne konuşalım? Ne konuşabiliriz?
Evet.
Oralara da gitmiş bulunduk. Yani bir de insan yaşayınca kalkıp da yani bir programda program gereği herkes aynı şeyi yaşayamıyor ki. Böyle bir gülse bile değil mi?
Tabii niye
dışarıdan
gülüyor bunlar?
Bakan niye gülüyorsun demeye başlıyor bu sefer. Hadisenin normalleşmesi vesaire. Tabii uzun bir süreç aldı. Yaz girdi. Yaz girdi. Siz şeye çekildiniz. Bir göl kenarında herhalde inzivaya çekildiniz. 3-4 ay sürdü.
O kadar sürmedi canım.
Sürmüştür yine.
O size muhabbetinizden dolayı çok uzun gelmiş,
evet,
olabilir.
Belki de bilemiyorum. Belki de.
Evet. Mehmet abi şöyle aslında zaman zaman insanların böyle halveti, uzleti ya da böyle yalnız kendi başına kalmayı tercih etmesi gerekmiyor mu?
Gerekir. Her gece halvet lazım.
Ama bir de bunun tabii günlük olduğu gibi haftalık, belki aylık, belki dönemlik olması da gerekmiyor mu?
Ya sonra buradan girince hocam şöyle bir şey oluyor. Sanki insanlarla buluşma gitgide daralıp haftada
belki
bir, ayda bir,
lazım.
Yılda bir buluşalım insanlarla.
Öyle olması lazım
vesaire.
Belki öyle olması lazım Mehmet abi.
Yok, biz hep halvetler encümen şeyindeyiz hocam.
Halvetler encümen. Biz bir ara bu nükteleri de anlatıyorduk.
Yapıyorduk, o da akşam kaldı. Demek ki bize işareten dediler ki girmeyin bu konulara siz anlamadığınız şeylere.
Öyle mi peki?
Onun için yarım kaldı değil mi? Nerede kalmıştık hocam?
Ben halvetler encümende mi kaldık acaba diye.
Yok, ondan bahsetmiştik ama o en son ilkelerden biridir aslında.
Öyle mi?
10-11 gibi.
Tam nedir Mehmet abi halvetler encümen?
Yani halkın içinde olmak ama haklı olmak. Yani haklı olduktan sonra da halkın içinde olmak. Yani yani seyir diyorlar ya, yani ona seyir, onda seyir, ondan seyir. Hepsinde yani orada kalındığında hani hep anlatılan bir şeydir. Ya işte bir inzivaya çekilip bir dağın başında kalıp insanlardan uzak olmak da bir şey değildir aslında. İnsana belki...
Hani dağdaki dermiş de şehirdeki dermiş.
Evet, ayrıcalık olarak gelir ama yani nihayetinde insanlara bir şey taşımak lazım. Belki biz de öyle hocam, bilmiyorum sizin böyle... Sizin böyle bir kırsala olan düşkünlüğünüz, muhabbetiniz de farklı bir şey tabii.
Yok Mehmet abi, sizin gibi
gıpta ediyorum ona ben.
Şöyle ben esas size gıpta ediyorum. Bostan, bahçe, köy deyince sizden yani bütün yetiştiğiniz ortamlar hep böyle. Cadde Bostan, Kadıköy, ondan sonra Fenerbahçe değil mi?
Doğru.
Hep böyle bir tepe, göztepe.
Tepeler
yani,
var.
Evet. Şimdi Erenköy. Evet. Yani hep böyle... Kırsalda köyde, yetişmişsiniz yani.
Köyde yetişmişsiniz. Evet. Ne yapalım? Biz kendimiz tercih etmedik bunları hocam. Fakat ben oradan çıkıp bir yerde, mesela sen burada işte sizin gibi diyelim ki bir yerde 3 ay kalayım. Kalamam. Mümkün değil yani.
Peki bunu insan kendisi tercih etmeli. Bunu bir inisiyatif vermeyeceğiz mi yani? Efendim biz zaten buraya doğmuştuk. Sevdik de devam ediyoruz. Ya hicret diye bir olgu var. İnsan işte Allah arzı geniş diyor Cenab-ı Hak. Yani böyle tercihlerimiz mekan değiştirmek üzerine olmayacak mı yani?
Her mekan değiştirmeye hicret denmez hocam. Evet, sen değiştirirsin. Yani yerinde durduğun yerde durmazsın. Buna da hicret ediyorum denmez yani. Belli şeylerle hicret edilir.
Evet.
O da küçük hicret de yani büyük illa bir yer, hayatını bir yere doğru evirmek de değildir. Bir diyelim ki kötü bir enstantane karşısında anlık yerini bile değiştirmen bir hicrettir. Niyetledir bu biraz da. Tabii siz jargona hakim olduğunuz için zannediyorsunuz ki bunu deyince herkes de sizle aynı şeyi düşünebiliyor bir anda. Yani o göl başında geçirdiğiniz 4 ayı hicret mi kabul ediyorsunuz?
Yok abi, ne alakası var? Bir kere 4 ay değil. Yani 2 ay bile olmadı. Size çok dediğim gibi muhabbetten dolayı uzun geliyor olabilir. İkincisi, bu tür yer değiştirmelerin ben insanın kendisini tazelemesi, enerjiyi toplaması açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Tebdili mekanda.
Evet, ferahlık vardır diye büyükler boşuna dememişler yani.
Evet.
Yani her şeyde böyle hicretle bağlantılı belki göremeyiz ama sonuçta bir mekan değişikliği de bazen iyi gelebilir.
Evet.
Sizin de ben çok böyle sık mekan değişikliği yaptığınızı biliyorum aslında ama bizim hiç haberimiz olmuyor.
Olmaması lazım zaten.
İşte olmaz abi Mehmet abi. Yani bizim bir gidişimiz bir yere böyle tantana alay ve alay ile oraya buraya duyuruluyor ama siz böyle üçer günlük, beşer günlük kaçışlarla çok farklı tebliğ mekanlarına gidiyorsunuz herhalde.
Bize 3 günlük ferahlık yetiyor hocam. Siz de tabii yani sizin de ferahlamanız tabii ağır yükle. 3 ay ise bizim 3 gün.
3 günde maşallah güzel.
Evet.
Peki oralar ama nereler olduğunu hiç girmiyoruz.
Tabii canım.
Siz, tabii yani, girmemek de lazım.
Girmemek. Evet. Sanki bir kafasına da bir istifam oluşacak insanların.
Yok, o istifam da oluşmuş da olabilir. Sıkıntı yok ama.
Sizde oluşmuştur en azından.
Ya ben biliyorum kısmı azamın onların nereler olduğunu. Mehmet abi, bu tatil anlayışı gerçekten işte bir ferahlık. Hani tebdil mekanda ferahlık var. Bizde İslam'da seyahat dendiği zaman ya ilim için ya ibret için. Veya birisini ziyaret için. Ama böyle sırf tatil maksatlı. İşte gideyim de böyle bir rahatlayayım, ferahlayayım. Böyle bir seyahat tarzı çok fazla yok Mehmet abi. Yani hep böyle bir amaç, maksat. İşte ticaret, ilim ya da işte efendim tebliğ. O noktada mevcut turizm sektörüne hani böyle bir baltalayacak bir şey söylemeyelim. Yine herkes bildiğini yapsın. Allah hayırlısını versin öyle söyleyelim ama bazen de böyle hani Türkiye'nin işte turizm gelirleri şöyle olacak böyle olacak. Yaz gelecek işte efendim yurt dışındaki vatandaşlarımızın gelirleriyle turizm gelirlerimiz bizim cari açığımızı azaltacak diye de böyle zaman zaman hani güzel sözler söyleniyor. Ne kadar gerçekleşiyor ayrı mesele. Bu turizm meselesiyle ilgili.
Evet. Turizm evet. Ne diyeceksiniz? Sanki evet. Ya hep böyle bir algı diyoruz ya bir kalıplar var ya hocam. O kalıp oluşturuluyor.
Deniz, kum, güneş mesela.
Yani böyle bir kalıp oluşturuluyor.
Evet.
Sanki o kalıpların onun içinde de yine bir kalıp oluşturuluyor. Yani işte bir adamı otele sokuyorlar hocam 15 gün sonra. Adam dışarı çıkmıyor oradan.
Evet, evet.
Hiçbir ihtiyaç da duymuyor doğrusu. Bütün o ambiyansı oraya, eğlenceyse oraya getiriyorlar. Yemekse oraya getiriyorlar. Başka bir şeyse oraya getiriyorlar. Hep otelin içi hatta şeyde şikayet ediyor. Diğer, ya eskiden insanlar gelirdi giderdi buradan çıkardı. Şimdi her şey dahil sistemine itiraz ediyorlar. Fakat bu sene ben görüyorum çok şey başlamış hocam. Dışarıda pansiyon kiralamalar, ev kiralamalar çok artmış. Yani o gelen, şeye gelen, otele gelen turistlerden çok daha fazlalaşmış. Bu sefer şundan şikayet ediyorlar. Ya bunlar vergi kaçırıyor. Bak turizm işletmesi gibi yapıyorlar. Orada şey kaçırıyorlar. Kaçak iş yapıyorlar falan gibi bir tartışma var. Fakat bizim için ya turizm bölgesi dediğinizde bir tanıtımla alakalı bir şey hocam. Yani mesela bizim Kapadokya bölgesi var malum biliyorsunuz. İşte o dönem 100 yıl önce gelmiş bir Fransız bir ziyaretçi orayı tanıtınca ve de o Japonya'ya falan da çevrilmiş herhalde. Acayip bir şey var. Kaç tane Kapadokya var bizim ülkenin içinde belki yani hiç bizim bildiğimiz, bilmediğimiz birçok şey var. Bu tanıtımla alakalı bir şey yani. Adam muhakkak oraya gitmek zorunluluğunu hissediyor diyelim ki.
Şimdi böyle bir şeyi tabii hani bizim özellikle yerelde benim gözlemlediğim seni bile istemez köylü gelmeni. Çünkü orada kendine göre bir şeyi var, tanıdığı vardır. Akraba çıkarsan seni hemen böyle bir sıcak karşılamaya başlar.
Allah Allah, tabii, öyle
tabii.
Midir?
Öyledir. Mehmet abi çok böyle dikkatimi çekti. Bir yaylaya gittik mesela bir memlekette. Dediler ki burada işte efendim piknik yapabilirsiniz. Bir yer gösterdiler. Karşısında bir ev var. Evden hemen geldiler. Ya şu taraftaki yer daha güzel aslında. Oraya gitseniz. Maksat şey ne? Ya burası bir piknik mekanı olarak kabul görecek. Çünkü ilk defa biz oraya konmuşuz. Bu yer olacak, bundan sonra yer edecek ve bizim buradaki rahatımız bozulacak. Yani o doğallığın, o otantikliğin bozulmasını istemiyor köylü yani. Fakat ama çok güzel de ikram ediyorlar, işte bir şeyler getiriyorlar falan filan derken bizim oradaki akrabadan bir tanesiyle akraba oldukları çıktı oradaki köylülerin. O zaman işin rengi değişiverdi.
Allah Allah.
Evet. Yani şunu söyleyeceğim, başkalarına da yaptıkları o tür efendim muamelelerden şunu çıkarttım ben. Herkes kendi doğal ortamının doğal kalmasını istiyor. Dışarıdan birileri geldiği zaman onu gayr kabul ediyor. Yabancı kabul ediyor. Şimdi bizi de turisti teşvik ediyoruz. Gelsin işte efendim. Halbuki o doğallık, o efendim saflık belki dumura doğuruyor olabilir.
Şöyle hocam yine o bizim ilk baştaki hikayemiz şehirlilikle kırsallık veya halkın içinde bulunmakla bulunmamak arasındaki fark gibi. Her şey çok dingin yaşanıyor ya kırsalda. Şeyler bozulmuyor çok kodlar.
Evet.
Hep aynı düzenek devam ediyor mesela. Hani bir şey çekerler Afrika'da falan böyle. Her şey kendi içinde de. Sonra göle bir tane bir şey düşer. Her şey karışır. Kuşlar uçmaya başlar. Hayvanlar bağırır. Oradan kurt olur falan mesela. Biz bir arkadaşlarım manda çiftliği işletiyorlardı. Karasu civarında. Biz oraya davet ettiler. Böyle mandalar bir sürü manda falan var. Onlar da böyle ağır hayvanlar.
Evet.
Ondan sonra biz onların ağılına doğru gittiğimizde birden bir mandalar rahatsız oldular. Böyle kötü kötü bakıyor sana. Böyle bir hareket başladı falan dediler. Bak bunlar şey yapabilir. Niye dedik? Yabancı kokusu aldılar dedi. Yabancı kokusu. Demek ki böyle bir manda tavrı var yani genelde kırsalda.
Güzel adını koydunuz Ömer abi. Yani kırsalda böyle yine geleneksel,
siz söylediniz.
Geleneksel tavrınızı gösterdiniz,
evet,
yani.
Evet.
İyi ki şehirli doğmuşsunuz.
Şehirde gelin girer çıkar. Yani. Hiçbir şey olmaz yani,
olmaz
kimse
işte.
Garip karşılamaz.
Olmaz Mehmet abi.
Evet.
Ya manda tavrı lazım bir tavırdır bence.
Ama mandacılık iyi bir şey değil.
Evet. Değil o mi? Ayrı bir şey.
Değil mi?
O ayrı bir şey.
Mandacılık.
Aslında manda falan onlar da yeni tabirler. Bizde kömüş derler. Camış derler. Tavşan da ne derler? Bilirsiniz, yağını çok yediniz tavşanlıda.
Evet, evet.
Dombili
evet,
derler,
evet.
Değil mi?
Dombili değil de.
Ne derler?
Dombili değildi de dombi miydi, neydi?
Bilmiyorum. Böyle bir şey derler yani. Dolayısıyla her yörede onun ayrı bir söyleyişi vardır. Dolayısıyla direkt mandayı mandacılıkla bağlamayın yani. Ha. Çok uymuyor.
Evet. Mandacılık bizim yani genel şeyim biliyorsun yani, az daha gidiyorduk.
Allah muhafaza.
Değil mi?
Evet, evet. Tabii tabii. Herkes...
Ama o manda fikri bitmiş midir hocam?
Bitmemiştir.
Mandacılık.
Hayır.
Şimdi
tam
daha baskın.
Sirayet etmiştir. Heh. Mandacılık fikrini Mehmet abi isterseniz ikinci bölümde konuşalım. Çünkü bu aslında hani böyle bir 100 yıl önce İstiklal Savaşı'yla bir yere gelmiş yepyeni bir ülkenin aslında kodlarına işlemiş bir tutum, bir davranış da olabilir. Onu birazcık irdeleriz inşallah.
Tamam.
Efendim hayrola birazdan devam edecek. Efendim hayrola tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abimiz Mehmet Emin Okur'la birlikte sezonun ilk programında mandacılığı konuşuyoruz. Nereden icap ettiyse.
Nereden, nereye
mandadan
geldiyse.
Evet. Geldik. Manda tavrının aslında yabancıları sevmemekle alakası olduğunu,
evet,
söylediniz.
Evet.
Fakat mandacılık başka bir şey Mehmet abi.
Tabii mandacılık başka. Hani şimdi de bu mücadele var. Yerlilik, millilik değil mi? Hikaye 100 sene
tabii,
geçti
tabii.
Ama
evet,
daha da alevlenerek devam ediyor hikaye.
Evet, evet.
Hatta Afrika'da takip ediyorsunuz değil mi? Orada bile başladı
tabii
bu tavır.
Tabii orası aslında bir nevi hareketleniyor artık.
Değil mi?
Hamdolsun.
Ha.
O da güzel bir şey yani.
Ki bu asıl... Bence oranın mayasını yine biz vermişizdir.
Evet, evet, muhtemelen.
Yani aslında o mandacılık yapmayan, sömürgecilik yapmayan insanlar 100 sene sonra tekrar rol almaya başlayınca bir uyanıklık,
evet,
başladı.
Bir farklı beyaz gördüler.
Evet.
Almaya değil, vermeye gelen.
Geldi, gördüler.
Evet.
Geçmişiyle hesaplaşıyorlar.
Evet.
Sonra bu kim bilir nasıl yansıyacak diğer,
evet,
taraflara.
Peki bizde mandacılık nasıl devam ediyor Mehmet abi?
Bizde malum işte o zamanki biz ya bırak Kurtuluş Savaşı şu bu yani işte koskoca bir devlet var, o da yayılmacı bir hemagonya politikası var, oraya doğru yanaşalım fikri gelmiş o zaman. Tabii yani o zaman ya bu Kurtuluş Savaşı niye verildi yani, bu bağımsızlık vesaire.
Bağımsızlık oldu ama bunun hala böyle bir mantalite olarak,
evet,
yaşadığını söyleyebiliriz değil mi?
Ya büyük dünya dengelerinden varis de değil hiçbir şey.
Evet.
O niye birinci dünya savaşından sonra bu bölünme oldu. O Osmanlı hinterlandı, 72 millet fırka ayrım. Kaç tane ülke çıktı onun içinden değil mi?
Doğru.
Ne zaman? Birinci dünya savaşından sonra. Sonra ikinci dünya savaşı oldu. Dünya tekrar bir yere doğru evrildi. Biz de evrildik. Onun etkisi devam etti. Ne zaman bunun etkisinden sıyrılınmaya başlandı? Ya 2000'leri buldu hadise. Ya bir ekonomik olarak, nüfus olarak bir güce erişmek bir meseleydi. O güç emaresi bulunduktan sonra sen kendini ispata yönleniyorsun yani.
Fakat şöyle sanki birilerinde bir paradigma kırılması yaşandı Mehmet abi sanki. Yani bizim Güney Doğu ve Doğu illerimizde bir farklı devletin kurulmasına yönelik.
Evet.
Bir süper gücün iradesi bizde bazılarının ezberini bozdu. Yani sonuçta orada hala bir proje devam ediyor. Ama bunun ne kadarı bizim Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi kapsayacak, o dahil edilecek mi edilmeyecek mi meselesi. Bir süreçte sanki oraya doğru gidiyordu. Biz de işte güle oynaya oradan bir parçamızı sanki onlara verecek ve o şekilde orada bir yepyeni bir varlık oluşacaktı ama... Bir dakika dedi yani Misak-ı Milli diye bir şey var. Bu işte birilerinin batıya olan ya da işte o süper gücü olan inancını aslında sarstı. Yani o zaman ezber bozuldu. Çünkü yön ya orası olacak, batı veyahut doğu olacak. Bu sefer de bir kafa karışıklığı yaşadılar. Hala ben kafa karışıklığının devam ettiğini düşünüyorum.
Bu kafa karışıklığından ziyade dünyanın kendi karışıklığı içinde. Çünkü bir mücadele devam ediyor.
Evet.
Kim dünyaya hakim olacak mücadelesi var. Bizde de var o. Neye hakim olunacak yani, değil mi? Baktığımızda bizim bu büyük ufkumuz içinde söylenen bir şey değil midir?
Evet.
Nizam-ı alem. İlahi kelimetullah. Bu hep gelmiş yani. Biz de buradan bakıyoruz ama bunun içinde şu yok. Ya böyle bir parçalanma vesaire falan filan. Biz yani o büyük interlandı hala görüyoruz hocam. Yani sınırlar dediğimiz sınırlar çizilen şeylerdir. Gönül sınırıdır mevzu bahis
olan. Gönül coğrafyası.
Şimdi bizden ayrılmak isteyenler bence bunun farkına varacaklar yani.
Varacaklar mı acaba?
Varacaklar çünkü o oyuncunun neler yaptığı malum. Evet. Şimdiden başladı zaten. Afganistan'da da oldu. Gördünüz değil mi? Orada durdular. Ondan sonra millet uçakların tekerleklerine sarıldı giderken. Şimdi de aynı şeyler başladı. Ha diyecek ha. Burada bir yanlış var. Bunlar bizi kullanıyor. Niye kullanıyor?
Evet.
Nihayetinde kendi bir çıkarları var. O anlaşıldıktan sonra hocam biz şimdi diyoruz ki ya Afrika'da bizim. Biz sınır konuşuyor muyuz burada? Veya Irak'ın ötesine geçtiğimizde sınıra sizle de geçtik kaç defa. Bir fark gördük mü hocam? Gittiğimizde. Yok. Şimdi siz inşallah gideceksiniz. Avustralya'ya mı gideceksiniz? Siz?
Bilmiyorum daha net değil.
Evet. Mesela oralara gittiğinizde de.
Sizin nereye? De ağzınızda bakla ıslanmıyor maşallah.
Ama hocam siz söylüyorsunuz bu tebdili mekan diyorsunuz.
Mehmet abi şimdi bir şahsi konuştuklarımız var.
Avustralya'ya gidiyorsunuz.
Şahsi konuştuklarımız var. Bunları efkar-ı umumiye niye açık ediyorsunuz?
Ya bilsin şimdi? Avustralyalılar da hazırlansın orada. Sizi bekleyenler vardır.
Hasretle dinliyorlar zaten. Evet. Evet
orası yani. Da bizim bir gönül coğrafyamız olur gittikten sonra siz.
Evet, zaten öyle Mehmet abi.
Evet.
Evet.
Değil mi? Şimdi evet. Sen niye gidiyorsun? Avustralya'ya niye gidiyorsun hocam sen? O mefkuren olduğu için gidiyorsun değil mi yani?
Evet.
Ama oraya gideyim iki tane kanguru göreyim diye gitmiyorsun yani.
Kanguruyu televizyonda da görürsün hocam. Evet. Sıkıntı yok yani. Evet. Ama kanguruna bir de boks yapıyorlarmış biliyor musun?
Bir görmek başka bir şeydir belki.
Evet, hiç öyle bir derdim yok.
Mesela kangurunun yani. Boyu ne kadardır sizce?
Muhtemelen 1.60-1.70 yok. Şöyle hocama... Ayağa kalktığı zaman bak şimdi normalde ayağa kalktığı zaman... İnsanla boks yapacak düzeye geliyor yani.
Allah Allah. Niye tabii, kavgacı bir şey
kavgacı,
bu?
Kavgacı. Allah Allah. Yani sen onun işte toprağına tasallut edersen, hayvan şeyine cebindeki o yavrusunu merak edersen.
Evet.
Yani
o da manda gibi, manda tepkisi gibi, evet. Kanguru tepkisi.
Evet, evet. Siz şehirliler bilmezsiniz tabii
bilmem,
bunu.
Bilmem ben ne bileyim kanguru. İşte herkesi, ya, şehirde yok.
Herkesi kendi sahibi olduğunuzu düşünürseniz herkesin her şeyin. Sonra da insanlar işte o kanguru gibi ya da manda gibi ya da köylüler gibi. Bir dakika kardeşim sen bizim
niye şimdi mandayı, kanguruyu,
ne toprağımıza sahipsin ne ruhumuza
aynı
sahipsin.
Aynı düzlem içinde konuşuyorsun hocam.
Aynı, hep aynı tepkiyi verdiğiniz için yani.
Hayır onlar tepkisi. Mı aynı tepkiyi veriyor?
Yok.
Ha.
Onlar aynı tepkiyi veriyorlar ha. Ama siz de şehirli tepkisiyle onlar aynı,
aynı
şekilde.
Aynı tepkiyi veriyorsunuz.
Evet siz de aynı tepkiyi veriyorsunuz onlara.
Allah Allah o zaman aynı tepkiler veriliyor hep.
Evet işte o yüzden şehirli ve kırsal diye en başta buyurduğunuz ayrım. Maalesef gerçekleşmiş oluyor evet, yani.
Ama bizim efkuremizde böyle bir ayrım yok. Herkesi yaratılmış.
Ama siz çok realistsiniz Mehmet abi. Reali yaşıyorsunuz.
Evet.
Yani adı köy, adı bostan, adı bahçe ama yaşadığınız yerler hep metropol. Yani evet. Bu da bir çelişki aslında.
Niye çelişki olsun hocam?
Evet çelişki.
Metropolün içinden orayı görmek mevzu bahis
yani
zaten.
Yani bir zamanlar Erenköy'ün, işte Caddebostan'ın, Fenerbahçe'nin halini... ahvalini böyle kartpostallarda ancak görebiliyoruz.
Görebiliyoruz
ne
ama.
Ne güzelmiş.
Hocam bak.
Şimdi 3-4 katlı binalarla başladı. Sonra 5'e çıktı. Şimdi 8'e 10'a çıkıyor. 12'ye çıkıyor. Aynı daracık yolda efendim binalar yükseldikçe yükseliyor. Göğe doğru bir yolculuk var.
Yok daha yükselmiyor. Belediye bir sınırı var. Ondan daha yüksek kat yapamazsın. O yaşanmışlık da önemli. Hocam düşünebiliyor musun? Mesela oradan girdiniz de Fenerbahçe'de kadınlar hamamı vardır. Mesela neden kadınlar hamamı? Denize ayırmışlar. Hmm. Mesela kadınlar oradan denize girermiş. Bu yakın bir zamana kadar. Bak yani yakın dediğimizde de yani kime göre yakın ama yani 1950'lere falan kadar böyleymiş yani. Hmm. Düşünebiliyor musunuz şimdi orada bir ortamda kadınlar buradan girmesin falan desen? Değil mi? Halbuki tarihi sürecin içinde var böyle bir şey mesela.
O tabii Osmanlı bakiyesi hala böyle bir kendine göre o. Biz
ama şimdi bak başlıyor yine hocam plajlar, kadınlar plajı yapalım, erkekler plajı yapalım gibi şeyler var. Belli yani, bir istek geldikçe halktan böyle bir şeye de giriliyor.
Ama daha bu pembe otobüs kadar bence gerçekçi olmayan bir şey.
Evet.
Yani. Pembe otobüs de çok bir tarafından konuşuldu edildi ama birileri böyle ciyak ciyak bağırıyor.
Kondu mesela, mu hiç nerede? Başladı mı? Konya'da vardı.
Yok yok onun bir hayata geçmesi çok kolay değil.
Ha.
Yani işte ben onu söylüyorum. Bir mantalite var. Bir mandacı zihniyet var. Yani din adına, mukaddesat adına, değerler adına, maneviyat adına konabilecek her türlü teşebbüsü sırf öyle konduğu için. Sırf adını öyle söylediğiniz için.
Oradan kaynaklı
böyle olduğu sanki için. Sanki kırmızı görmüş boğa gibi. Tabii oradan kaynaklandığı için.
Manda gibi.
Evet.
Yani.
Mandacılığı siz böyle mi tarif ediyorsunuz?
Evet. Yani? Ya manda tavrı dedik ya. Onlar da böyle bir düzen değiştiğinde, değişecek olduğunda hemen evet. bir hareketleniyorlar ya.
Evet.
Belki de o yüzdendir.
Bu Mehmet abi şeyin pembe otobüs dedik. İşte bir takım ayrımlar işte erkekler şöyle kadınlar. Bu da mesela çok çağ dışı bir ayrım olarak kalmaya başladı artık. Yani erkek, kadın bir dakika ya şu da var, şu da var, şu da var, şu da var diyorlar.
O da bir ayrım değil mi?
Efendim? Adını koyun diyorlar yani.
Bunların birleştirin da... mi diyorlar, hepsi eklesek mi olsun diyorlar.
Yok herkes.
Farklı, o zaman çok farklı.
Hatta 8 milyar kadar belki farklı kimlikte olabilir diyorlar yani.
Allah Allah.
Evet çok ilginç yani.
Ya çok değişmez hocam, bunları daha evvel geçen senelerde de görüştük. Sizinle. Fıtratın su tersine nasıl akar be hocam yani? Fıtratın tersine nasıl bir işleyiş olabilir?
Ama işte orada savaş var zaten.
Evet.
Bir tabiatla savaşıyor insan, bir de fıtratla savaşıyor.
Evet, fıtratla savaşmayacaksın hocam.
Fıtratla savaşan insan şu noktaya geldi Mehmet abi. Bu Tesla'nın sahibi Elon Musk, Google'ın sahibiyle böyle bir tartışmaya girmiş. Demiş ki ya insanlık demiş artık bu yapay zeka insanlığı yok edecek düzeye geliyor bu gidişte. Buna dur dememiz lazım. Yok olsun ne olacak ki demiş Google'ın sahibi. Yani transhümanizm diyorlar buna da. Yani evrim devam etmeli. Gelişme, teknoloji işte bu inkişaf devam etmeli. E bu insan türüne rağmen olsun insan türü gidebilir. Hiç dertleri değil. İşte robotlar mıdır başka kim yönetecekse bizi. Onlara biz efendim hazır olmalıyız. Böyle bir mantık var şu anda yani.
Ona evrim diyorlar ama biz ona evrim demeyiz nihayetinde. Ama bir değişim dönüşüm vardır. Bu doğrudur da yani. Fakat bu...
Bu insana rağmen olmamalı Mehmet abi.
Şunu söylemek istiyorum. Yani bu maymundan insan çıkmaz hocam. Ama insandan maymun çıkar.
Tamam tersine evrim
tersine
var diyorsunuz.
Tersine evrim vardır.
Oo bak çok evet. şey bir iddia aldım Mehmet abi.
Evet.
Tersine evrim vardır. Charles Darwin dedi ki maymundan insan çıktı. Evet. Mehmet Okur dedi ki insandan maymun çıktı.
Çıkar ve bu ayetle de sabittir.
Nasıl?
Ayet var hocam.
Buyurun efendim.
İnsanın maymunlaşmasına dair.
Siz işletmeci olarak ilahiyatçıların sahasına girebilir ve ayet okuyabilirsiniz. İlahiyatçılar belki kızabilirsin ama evet. ben kızmam. Buyurun.
Yok ayet okumam.
Ayet okuyun
okumam
abi.
Çünkü... Hakikaten o zaman sahaya girmiş olurum. Fakat mealen böyle bir şey söyleyeyim. Var. İşte mealen insanların maymunlaşmasından bahsediyor.
Ha tabii.
Evet.
İlahi azapla evet, Cenab-ı Hak tabii, onları tabii, maymuna döndürüyor.
Demek ki var bak bunu söylüyor.
Kıraleten hasi'in.
Ya, evet. Siz söylediniz. Size uğraşsın ilahiyatçılar şimdi. Fakat buradaki maksat nedir hocam? İnsanın insani özelliklerinden kaybetmesidir
soyutlanması,
aslında.
Yani. Evet, evet.
İnsan eşref-i mahlukattır. En üsttür. Fıtrata mücadele ede ede insan maymunlaşır da başka bir şey de olur.
Tabii, tabii.
Rezil de olur. Başka evet. bir
belhum adal olur yani.
Yani evet aşağı
hayvandan
doğru bir yolculuk vardır.
Gelir.
Yukarı doğru bir yolculuk vardır. Yani buna insanlık diye yapar öteki. Öteki ya yani insanlaşma nedir? Kemalat yolculuğu diyoruz biz buna. Öteki tarafta diyor ki işte halbuki sen İnsanlıktan uzaklaşıyorsun.
Evet.
Fıtrata karşı yapılmış her mücadele insanlıktan uzaklaşma demektir hocam.
Evet. Bir de fıtrata karşı savaş aslında Allah'la
evet.
savaş.
Evet. Evet.
Cenab-ı Hakk'ın size biçtiği bir donanım var.
Doğru.
Bir yazılım var. Siz ona karşı diyorsunuz ki ben bunu da beğenmiyorum.
Evet.
Yazılım da hayat tarzını da beğenmiyorum. Evet. Dolayısıyla ben kendi bildiğim gibi yaşayacağım dediğin andan itibaren Allah kendi bildiği gibi yapıyor.
Yapıyor ve ya fıtrata karşı kavga başladığında da topları da olsalar, tüfekleri de olsalar, fil olduraları da olsa Allah'la mücadeleye giren iflah olmuyor hocam.
Evet evet.
Yani onun için benim aslında oradan bir korkum yok.
Hep böyle tarihten örnekler veriyoruz ama cezaların güncellerini de hep yaşıyoruz.
Doğru.
Hem bireysel anlamda hem Doğru. toplum planında Doğru. fakat kimse bunu ceza olarak adını koymaya da ne cesaret edebiliyor.
Ne de üstüne alınıyor.
Ne de üstüne alınıyor. Evet, o da evet. çok ilginç yani.
Yani hakikaten işte bir korona yaşandı bitti. Şimdi evet. yaşandı bitti. Ne yani bu kadar dünyayı bu kadar büyük bir etki altına almış. Başka bir hadise yok.
Evet.
Ve bunun biz yorumunu nasıl yapacağız Allah aşkına?
Evet, evet, evet.
Şu anda. Yani o yorum ya, ya hastalık geldi geçti deniyor. Şimdi şuna çalışıyorlar. Ya aşı olduk da işte şeyler arttı da hastalık geçirenler, kalp krizi arttı. Hayır, aşı olanlar da çok fazla işte belli hastalıklar tetiklendi. Hala buna uğraşıyoruz. Ne oldu da o geldi? Bu dünya bütün hapsoldu. Sonra serbest bırakıldığında ne bize bakiye ne kalması lazım? O evet, hastalığın artıkları değil. Fikri olarak ne kalması lazım?
Yani bana şey de ilginç geliyor. Bazı muhafazakar tipler de bu işleri hep komplo teorisine bağlıyorlar.
Hmm.
Yani öyle bir insan tasavvuru var ki sanki yani
hakim başkası.
Hakim. Ha. Evet, yani ilginç ya. Ya
İstediğini yapıyor.
Sen şu tarif ettiğin insanın her şeye kadir evet, olduğunu aslında bize evet, ima evet, ediyorsun. Yani. Evet. Nerede senin Allah anlayışın
evet,
o zaman?
Evet. Onu ıskalıyor.
Evet.
Büyük iradeyi. Büyük irade. Müsaade etmediği müddetçe hiçbir şey olmaz hocam.
Evet, evet. Ki o da her işe zaten hem evet, dahildir. Vallahu galibun ala emrih. İşine de galiptir yani. Kimseyi eyvallah, karıştırmaz yani.
Tamam.
Ya yani o noktada inşallah Mehmet abicim bu çağdaş...
Yine güzel getirdik.
Efendim?
Güzel getirdik. Bu kadar hikayeden
mandadan
içinden
iyi geldiniz
orada
buraya,
hayvanlardan.
Tabii şehircilikten, mandadan.
Gayete bağladık
yani, yine. Hakikaten evet, bağladık. Gerçi maymunla falan irtibatı.
Ama maymunla da ayet ilgili ayeti evet, söyledik hocam.
Yani, yani çok çok güzel.
Değil mi?
Tabii tabii muhakkak.
Bizden de beklenen budur hocam.
Evet. Yani bir anda böyle yaz gibi kış gibi yani, ceketli ceketsiz.
Evet. Ama ceketsiz.
Mandalı mandasız.
Yani bizim giyinme şeyimiz, sınırımız ceketli ceketsize kadar gider.
Öyle mi? Daha
değil
fazlası
mi
yok,
yok
ya. Yok.
Evet, evet.
Ama siz bir ara makyöz istiyordunuz Mehmet abi sanki.
O ayrı
nerede
bir şey
hocam. Nerede benim makyözüm burada diye stüdyoya girdiğiniz günden
yok,
hatırlıyorum
ben.
Yok
öyle demedim hiçbir zaman.
Dediniz,
öyle demedim.
Dediniz Mehmet abi.
Nerede benim makyözüm demedim.
Kameralar şahit Mehmet abi.
Ya şahit biliyoruz, onlar oynattılar sonra. Makyöz olsa iyi olurdu dedik. Niye? Bizi doğal halimizde göstersin diye.
Ha.
Evet.
Ama müdahale ediyor.
Nereye?
İşte nereyi isterseniz.
Fıtrata müdahale etmez makyöz. Değil mi?
İşte o da ama bazen caiz değil.
Nasıl?
Yani kaş aldırmak, göz aldırmak, orasını göz burasını aldık, kaldırmak, ettirmek falan olmaz yani.
Evet, bilemiyorum. O fıkhi bir şeydir. O Ahmet Hamdi hocam anlatıyor
yok,
onları.
Ama siz illa her şeyi hocalara atıyorsunuz böyle.
Ama hocaların etki alanındadır.
Ama da hep bildiğiniz yerden konuşuyorsunuz. Evet. İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz.
Ama hayır.
Ama bir şey
ama
söyleyeyim.
Ama bilmediğini niye konuşacaksın hocam?
Çok güzel. Evet. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. İşinize geldiği gibi konuşun. Bildiğiniz yerden konuşun. Hayrola bu şekilde devam edecek efendim. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.